Ayrım 34, sayfa 791. Dördüncü kitap, Savaş, İlk Zaferler ve Dönüm Noktası. 18. Polonya'nın Düşmesi. 5 Eylül günü sabah saat 10'da General Halder, Alman Orduları Başkomutanı General von Brauchitsch ve Kuzey Orduları Grubu Komutanı General von Beck ile bir görüşme yaptı. Bu görüşmede bulunanlar Polonya taarruzunun 5. günü sabahındaki durumu kendilerine göre yorumladıktan sonra Halder'in güncesine göre düşmanın fiilen yenilmiş olduğuna karar verdiler. Bir akşam önce koridor savaşı bitmiş, Pomeranya'dan doğuya ilerleyen General von Kluge'nin komutasındaki 4. Ordu ile Batı Prusya'dan batıya ilerleyen General von Küchler'in komutasındaki 3. Ordu birleşmişti. General Heitz Guderian ilk olarak bu savaşta tankları ile ün salmıştı. Koridordan geçerek doğuya giderken yalnızca bir tek noktada Pomorska Suvari Tugayı'nın karşı saldırısına uğramıştı. Birkaç gün sonra savaş yerini gezen bu kitabın yazarı korkunç sahneyi gözleriyle gördü. Bu sahne kısa süren Polonya seferini çok iyi anlatıyordu. Tanklara karşı atlarla savaşılmıştı. Tanklardaki uzun topların karşısına süvarilerin uzun mızrakları çıkmıştı. Polonyalılar cesur, kahraman ve gözü pek insanlardı. Ama Almanlar silip süpürmüşlerdi onları. Hem de hiç gözlerini kırpmadan. Polonyalılar ile dünya Blitzkrieg, yıldırım savaşının ne olduğunu ilk olarak Polonya'da görmüştü. Blitzkrieg ani ve sürpriz hücum demekti. Avcı ve bombardıman uçakları havada uçuyor, keşifler yapıyor, saldırıyor, alevler saçıyordu. Ştukalar korkunç sesler çıkararak pike yapıyorlardı. Koskoca bir tümen halinde harekete geçen tanklar önüne geleni çiğneyip geçiyor, günde 50-60 kilometre ilerliyordu. Otomatik tevcihli seri ateşli ağır toplar bozuk Polonya yollarında bile saatte 60-70 kilometre gidiyordu. Geniş bir radyo, telefon ve telgraf şebekesinden oluşan muazzam bir elektronik muhabere sistemi, piyadeyi ve 1,5 milyonluk muazzam motorize bir orduyu bile inanılmaz bir çabuklukla yönetiyor ve koordine ediyordu. Dünya o zamana kadar böyle korkunç mekanize bir ölüm makinesi görmemişti. Polonya Hava Kuvvetleri 48 saat içinde ortadan silindi. 500 Polonya uçağının çoğu daha üstlerinden havalanmadan bombalanarak hareketsiz duruma getirildi. Tesisler yıkıldı. Personelin çoğu öldü ya da yaralandı. Polonya'nın ikinci büyük şehri olan Krakow 6 Eylül'de düştü. Polonya hükümeti önce Varşova'dan Lublin'e kaçtı. Batı cephesinde herhangi bir hareket yoktu ama ertesi gün Halder birliklerin Batı cephesine naklini planlamaya başladı. 8 Eylül öğleden sonra 4. Panzer Tümeni Polonya başkentinin varoşlarına ulaştı. O sırada Reichenau'nun Silezya ve Slovakya'dan gelen 10. Ordusu şehrin güneyinde Kielce'yi almış, Liszt'in 14. Ordusu ve Vistül ve San nehirlerinin birleştiği yerde Sandomierz'e varmıştı. Polonya ordusu bir hafta içinde çözülmüştü. 35 tümenin çoğu, hepsinin tam seferber duruma geçmesi için daha uzun bir zaman gerekiyordu. Dağılmış ya da Varşova çevresinde kapanan muazzam kıskaçların içine alınmıştı. Şimdi Almanlar için yapılacak şey yalnızca ikinci aşamaya başlamaktı. Yani sarılmış olan dağınık ve şaşkın Polonya birlikleri çevresindeki ilmeği biraz daha sıkmak ve Polonyalıları yok etmek. Böylece Brest-Litovsk ve Bug nehirlerinin batısında kalan Polonya birlikleri doğrultusunda doğudaki 150 kilometrelik ikinci ve daha büyük kıskacı tamamlamak. Bu aşama 9 Eylül'de başladı. 17 Eylül'de bitti. Bug'un Kuzey Ordular grubunun sol kanadı Brest-Litovsk'a yürümüş, Guderian'ın 19. Kol Ordusu ayın 14'ünde şehre varmış ve 2 gün sonra şehri almıştı. Ayın 17'sinde Brest-Litovsk'un 75 kilometre güneyinde Vladova'da Listin 14. ordusunun öncüleriyle birleşerek orada da ikinci büyük bir kıskacı kapattı. Guderian'ın son dakikada söylediği gibi karşı hücum 17 Eylül'de kesin bir sonuca bağlanmıştı. Rus sınırında kalan birkaçı dışında bütün Polonya kuvvetleri çevrilmiş bulunuyordu. Varşova üçgeninde ve daha batıda Poznań yakınlarında kalan Polonya cepheleri kahramanca dayanıyorlardı. Ama durumları umutsuzdu. Polonya hükümeti ya da Polonya hükümetinden kalanlar Luftwaffe'nin sürekli bombardımanlarından ve ateş yağmurundan kaçarak ayın 15'inde Romanya sınırlarında bir köye vardılar. Gerek hükümet ve gerekse bu kahraman ulus için artık her şey bitmiş, yalnızca inanılmaz bir güçle direnen birliklerin saflarında ölmek kalmıştı. Şimdi sıra Rusların bu yağmadan paylarına düşeni almalarına gelmişti. Ruslar Polonya'yı istila ediyor. Moskova'da Kremlin bütün hükümet merkezleri gibi Alman ordularının Polonya'yı bu kadar kısa bir zamanda istila etmesine şaşıp kalmıştı. Rusların da doğudan Polonya'ya saldırmalarını teklif eden Nazilere Molotov 5 Eylül'de yazılı resmi cevapta bulun, bunun elverişli bir zamanda yapılacağını ancak bu zamanın henüz gelmediğini belirtti. Molotov aşırı derecede acele etmenin Sovyet davasını bozabileceğini düşünmüş, ancak Polonya'ya ilk olarak Almanlar girmiş olsa bile Nazi-Sovyet paktının gizli maddelerinde saptanan sınıra Almanların dikkat etmeleri gerektiği üstünde direnmişti. Rusların Almanlardan kuşkulandığı besbelliydi. Bundan başka Kremlin Almanların Polonya'yı daha uzun bir sürede alabileceğini sanmıştı. Ama 8 Eylül gece yarısından hemen sonra, yani bir Alman zırhlı tümeni Varşova'nın varoşlarına vardığı sırada Ribbentrop Moskova'da Schulenburg'a çok gizli ve acele bir telgraf çekerek Polonya'daki harekatın umutlarımızın ötesinde ilerlediğini ve bu şartlar altında Almanya'nın Sovyet hükümetinin askeri niyetlerini öğrenmek istediğini bildirdi. Ertesi gün akşamüstü saat 14.10'da Molotov Rusya'nın gelecek birkaç gün içinde askeri bakımdan harekete geçeceği cevabını verdi. O gün daha erken saatlerde Sovyet Dışişleri Komiseri Almanların Varşova'ya girmeleri üzerine Almanları tebrik etmişti. 10 Eylül'de Molotov ile elçi von der Schulenburg tam bir anlaşmazlığa düştüler. Hiç umulmayan Alman başarısının Sovyet hükümeti için bir sürpriz olduğunu, dolayısıyla Sovyet Birliği'nin zor durumda kaldığını anlatan Dışişleri Komiseri'nin bu açıklamasından sonra sıra Kremlin'in Polonya saldırısını haklı göstermesi için ileri süreceği bahaneye geldi. Bu bahane Schulenburg'un Berlin'e çektiği çok acele ve çok gizli telgrafta şöyle belirtiliyordu. Polonya parçalanmaktadır. Bu yüzden Sovyetler Birliği Almanların tehdit ettiği Ukraynalılarla Beyaz Rusların yardımına koşacaktır. Molotov'un dediğine göre Sovyetler Birliği'nin müdahalesini halka haklı göstermek ve ayrıca Sovyetler Birliği'nin saldırgan görünmesini önlemek için buna ihtiyaç vardı. Bundan başka Molotov, General von Brauch için DNB ajansında çıkan Alman doğu sınırında artık askeri bir harekatın gereği yoktur gibi demeçlerinden de yakınmıştı. Eğer böyleyse, yani savaş bittiyse dedi Molotov, Rusya yeni bir savaşa başlayamaz. Molotov genel olarak durumdan hiç memnun değildi. İşleri biraz daha karıştırmak için Schulenburg'u 14 Eylül'de Kremlin'e çağırdı. Kızıl Ordu'nun umduklarından daha önce harekete geçeceğini haber verdikten sonra Varşova'nın ne zaman düşeceğini öğrenmek istedi. Ruslar kendi hareketlerini haklı göstermek için Polonya başkentinin düşmesini bekleyeceklerdi. Komiser bir takım ilginç sorular da sormuştu. Varşova ne zaman düşecekti? Rus müdahalesi sırasında Almanların suçlanmasını Almanlar nasıl karşılayacaklardı? Ribbentrop 15 Eylül günü akşamı çektiği çok gizli ve çok acele bir telgrafla Molotov'un bu sorularına elçisinin aracılığıyla cevap verdi. Varşova dedi, önümüzdeki bir iki gün içinde işgal edilecektir. Rusların kendilerini haklı göstermek için Almanları suçlamalarına gelince söz konusu olamazdı bu. Gerçek Alman niyetlerine aykırı. Moskova'da varılan antlaşmalarla çelişir ve sonuncu olarak da. İlk iki devlet bütün dünya karşısında sanki birbirine düşmanmış gibi görünürdü. Ribbentrop, Sovyet hükümetinden Polonya'ya taarruz gün ve saatini tespit etmesini istiyordu. Ertesi akşam yapıldı bu. Schulenburg'un ele geçen Alman belgeleri arasında bulunan iki telgrafı bunun nasıl yapıldığını anlatmakta ve Kremlin'in ikiyüzlülüğünü ortaya koymaktadır. Schulenburg'un 16 Eylül tarihli telgrafı. Akşam saat 6'da Molotov'u gördüm. Sovyetler Birliği'nin akşama sabaha belki yarın ya da öbür gün askeri müdahaleye girişeceğini söyledi. Askeri liderlerle yapılan danışma toplantısında Stalin de vardı. Molotov, Sovyet hükümetinin davranışını şu şekilde haklı göstereceğini söyledi. Polonya hükümeti dağılmıştır ve artık yoktur. Dolayısıyla Polonya ile yapılmış bütün anlaşmalar hükümsüzdür. Bu karışık durumda üçüncü bir devlet yararlanabilir. Sovyet hükümeti Ukraynalı ve Beyaz Rusyalı kardeşlerini korumak ve bu talihsiz halkın barış içinde yaşamasını sağlamak için müdahale etmek zorunda kalmıştır. Bu durum sözü geçen tek üçüncü kuvvet Almanya olacağından Schulenburg buna itiraz etti. Molotov, Sovyetlerin teklif ettiği çözüm şeklinin Alman duygularına biraz zedeleyeceğini kabul etti. Ama Sovyet hükümetinin zor durumunu göz önüne alarak bu küçük sorun üzerinde durmamamızı bizden istedi. Ne yazık ki Sovyet hükümeti başka bir bahane bulamıyordu. Çünkü Sovyetler Birliği o güne kadar Polonya'daki azınlıkların durumuyla hiç ilgilenmemişti ve dışarıya karşı müdahalesini şu ya da bu şekilde haklı göstermek zorundaydı. 27 Eylül akşamı saat 5.20'de Schulenburg Berlin'e yeni bir çok acele ve çok gizli telgraf daha çekti. Stalin saat 2'de beni kabul etti ve Kızıl Ordu'nun saat 6'da sınırı geçeceğini söyledi. Sovyet uçakları bugün Lvov, Lemberg doğusundaki bölgeyi bombalamaya başlayacaklar. Schulenburg, Sovyet bildirisinde iki noktaya itiraz edince Rus diktatörü hemen hazırmış gibi metni değiştirdi. Böylelikle Polonya'nın artık ortada kalmadığı, dolayısıyla Polonya-Sovyet saldırmazlık paktının da yürürlükte olmadığı ve Sovyetler Birliği'nin gerek kendi ve gerekse Ukraynalı ve Beyaz Rusyalı azınlıkların çıkarlarını koruması gerektiği gibi uydurma bir bahane ile Ruslar 17 Eylül sabahından sonra zaten yere serilmiş olan Polonya'nın üzerine basıp yürümeye başladılar. Bu sırada Moskova'daki Polonya elçisine Rusya'nın Polonya çatışmasında tarafsızlığını muhafaza edeceğini bildirmesi ve bu acının üzerine tuz biber ekti. Ertesi gün 18 Eylül'de Sovyet askerleri Brest-Litovsk'ta Almanlarla karşılaştılar. Tam 21 yıl önce o zaman yeni kurulmuş olan Bolşevik hükümeti bu şehirde batılı müttefiklerden bağını koparmış Alman ordusunun ileri sürdüğü ağır barış koşullarını kabul etmişti. Ruslar eski Polonya'nın haritadan silinmesi konusunda Nazi Almanyası ile ortaklık ettikleri halde yeni yoldaşlarından hemen kuşkulanmaya başladılar. Sovyet saldırısının arifesinde Alman elçisi ile yaptığı görüşme sırasında Stalin, Schulenburg'un Berlin'e bildirdiğine göre kuşkularını açığa vurdu. Alman Yüksek Komutanlığı Moskova Antlaşmalarına uyarak bu anlaşmalarda tespit edilen hatları çekilecek miydi? Elçi Stalin'e bu konuda teminat vermeye çalıştı ama anlaşıldığına göre pek başaramadı. Schulenburg Berlin'e çektiği telgrafta şöyle diyordu. Stalin'in bilinen güvensizliğini göz önünde tutarak son kuşkularını da ortadan kaldıracak nitelikte yeni demeçler verdiği için bana yetki verilirse çok memnun olurum. Ertesi gün 19 Eylül'de Ribbentrop elçiye telgrafla şu yetkiyi verdi. Moskova'da imzaladığım anlaşmalara bağlı kalacağımızı, bu anlaşmaların Almanya ile Sovyetler Birliği arasındaki yeni dostluk ilişkilerinin temel taşı olacağını Stalin'e bildiriniz. Buna karşın iki anormal ortak arasında anlaşmazlıklar sürüp gitti. 17 Eylül'de Polonya'nın Rus-Alman istilasını haklı gösterecek ortak bildirinin metni üzerinde bir anlaşmazlık çıktı. Stalin, Almanların hazırladığı metne itiraz etti. Çünkü metinde olaylar çok açık olarak belirtilmişti. Bunun üzerine kendisi başka bir metin hazırladı. Bir kaçamak şaheseri olan bu metnin Almanlar tarafından kabul edilmesini istedi. Metinde Almanya ile Rusya ortak amaçlarının Polonya devletinin dağılması üzerine bozulan huzurun ve düzenin yeniden kurulması ve Polonya halkının kendi siyasi hayatı için gerekli olan yeni koşulları kurmasına yardım edilmesi olduğu belirtiliyordu. Stalin ikiyüzlülükte Hitler'den aşağı kalmıyordu. Başlangıçta her iki diktatör de dünya halk oyunu yatıştırmak için Napolyon'un kurduğu Varşova Dükalığı tipinde kukla bir Polonya devleti kurmayı düşündüler. Ama 19 Eylül'de Molotov, Bolşeviklerin bu konuda başka türlü düşündüklerini açıkladı. Molotov, Alman generallerinin Rusya'ya bırakılması gereken toprakları ele geçirmeye çalıştıklarını ve Moskova antlaşmalarını bozduklarını Schulenburg nezdinde protesto ettikten sonra ana soruna geldi. Schulenburg'un Berlin'e çektiği telgraf. Molotov, Sovyet hükümeti ile Stalin'in şahsen önceden düşünmüş oldukları ufak bir Polonya bırakma fikrinden vazgeçtiklerini, bunun yerine Polonya'nın Pisa-Narew-Wistul-San çizgisi boyunca bölünmesi fikrini kabul ettiklerini açıkladı. Sovyet hükümeti bu konu üstünde hemen görüşmelere başlamayı arzu etmektedir. Böylece Polonya'nın büsbütün bölünmesi, Polonya halkına hiçbir şekilde bağımsızlık tanınmaması fikri Ruslardan gelmiş oldu. Ama Almanlar da fazla nazlanmadılar. 23 Eylül'de Ribbentrop, Schulenburg'a bir telgraf çekerek Rusların ünlü dört nehir çizgisi boyunca bir sınır çekme fikrinin Alman hükümetinin görüşüne uygun olduğunu Molotov'a bildirmesi için kendisine talimat verdi. Gerek bu konunun ayrıntılarını ve gerekse Polonya bölgesinin kesin yapısını saptamak için yeniden uçakla Moskova'ya gelmeyi teklif etti. Bu kez görüşmeleri Stalin yapacaktı. İleride İngiliz ve Fransız müttefiklerinin de anlayacakları gibi Stalin'in ne kadar sert, sinik ve oportunist bir pazarlıkçı olduğunu Almanlar o sırada anladılar. Sovyet diktatörü Schulenburg'u 25 Eylül günü akşamı saat 8'de Kremlin'e çağırdı. Elçi o akşam Berlin'e çektiği telgrafta bir takım acı gerçeklerin ve tatsızlıkların gelmekte olduğunu bildirdi. Stalin'in ufak bağımsız bir Polonya bırakmak fikrinin yanlış olduğu kanısında bulunduğunu bildirdi. Sınır çizgisinin doğusunda kalan ve Bug nehrine kadar uzanan bütün Varşova ilinin bizim payımıza eklenmesini teklif etti. Buna karşılık biz de Litvanya'daki isteğimizden vazgeçmeliydik. Stalin, eğer bu teklife razı olursak Sovyetler Birliği'nin Baltık ülkeleri sorununu 23 Ağustos tarihli gizli protokole göre hemen çözeceğini sözlerine ekledi ve bu konunun Alman hükümetinin desteğini kazanacağını umduğunu söyledi. Stalin açıkça Letonya ve Litvanya'yı gösterdi. Ancak Finlandiya'nın adını anmadı. Açık ve sert bir pazarlıktı bu. Stalin, Almanlar tarafından aslında işgal edilmiş bulunan iki Polonya iline karşılık Baltık devletlerini istiyordu. İşlerin henüz iyi gittiği sıralarda Hitler'e yaptığı bu büyük hizmetin karşılığında Polonya'ya hücum etmesine imkan verdiğinden ötürü Stalin Rusya için ne koparırsa kar sayıyordu. Ayrıca Polonya halkının büyük bir bölümünü de ona bırakmayı teklif ediyordu. Bir Rus olduğu için tarihin yüzyıllar boyunca öğrettiğini çok iyi bilmekteydi. Polonyalılar bağımsızlıklarının ellerinden alınmasına hiçbir şekilde boyun eğmeyeceklerdi. Almanlar uğraşsın da onlarla, Ruslar değil. Bu arada Stalin de Baltık devletlerini alacaktı. Bu devletler 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Rusya'nın elinden alınmıştı. Bu devletlerin coğrafya durumu, Alman müttefikinin yapacağı herhangi bir ani hücum karşısında Sovyetler Birliği'ne büyük bir korunma olanağı sağlayacaktı. Ribbentrop 28 Eylül günü akşamı saat 6'da ikinci kez Moskova havaalanına indi ve Kremlin'e doğru yola çıkmadan önce Berlin'den gelen iki telgrafı okudu. Telgraflarda Rusların ne gibi tekliflerde bulunacağı yazılıydı. Telgraflar Tallinn'deki Alman elçisinden gelmişti. Elçi Sovyetler Birliği'nin ani hücum tehdidi ile Estonya'da kara ve hava üssü istediğini Estonya hükümetinin kendisine bildirmiş olduğunu haber veriyordu. Ribbentrop, Stalin ve Molotov ile o gece uzun uzun konuştuktan sonra geç vakit Hitler'e bir telgraf çekti ve o gece iki Kızıl Ordu tümeniyle bir hava tugayının mevcut hükümet sistemini bozmadan Estonya toprakları üzerinde birleşmesine ait bir paktı imzaladığını haber verdi. Ama bu gibi şeylerde çok tecrübeli olan Führer, Estonya'nın başına gelecekleri çok iyi biliyordu. Ertesi gün Hitler'in Estonya ve Letonya'da bulunan 86 bin Volksdeutsche'sinin, yani Alman'ın boşaltılmasını emrettiği Ribbentrop'a haber verildi. Stalin çeki uzatıyor, Hitler de şimdilik çekleri ödüyordu. Yalnız Estonya'yı değil, Letonya'yı da boşaltıyordu. Her iki ülkenin de Sovyet çıkar alanında bulunduğunu Nazi-Sovyet paktı gereğince kabul etmişti. Gün doğmadan önce de Almanya'nın kuzey sınırında bulunan Litvanya'yı veriyordu. Oysa Litvanya-Moskova paktının gizli maddeleri gereğince Almanların alanındaydı. Stalin, 27 Eylül gecesi saat 10'da başlayan ve gece saat 1'e kadar süren görüşme sırasında Ribbentrop'a Almanların iki yoldan birini seçmelerini söylemişti. Ya ilk olarak çizilen Pisa, Narev, Vistül ve San Nehri'nin çizdiği hat kabul edilecek ve Litvanya'yı Almanlar alacaktı ya da Polonya halkının hemen hemen tümünün yaşadığı Polonya topraklarının Lublin ili ile Varşova'nın doğusundaki topraklara karşılık Almanya, Rusya'ya Litvanya'yı bırakacaktı. Stalin ikinci ihtimal üzerinde kuvvetle durdu ve Ribbentrop 28 Eylül sabahı saat 4'te alınan uzun telgrafıyla durumu Hitler'e bildirdi. Hitler razı oldu. Doğu Avrupa'nın bölünmesi haritaları çorbaya çevirmişti. 28 Eylül'de Kremlin'de verilen bir ziyafetin arkasından yapılan 3,5 saatlik bir görüşmeden sonra Stalin ile Molotov Moskova'ya çağırmış oldukları bir Letonya heyetiyle görüşmek üzere özür dileyerek Ribbentrop'un yanından ayrıldılar. Ribbentrop o akşam Kuğ Gölü Balesi'nin temsiline götürüldü. Temsilden sonra gece yarısı harita üzerinde ve öteki konularda yeniden konuşulmak için Kremlin'e döndü. Molotov ve ile Ribbentrop sabahleyin saat 5'te resmi adı Alman-Sovyet sınır ve dostluk antlaşması olan pakta imzalarını bastılar. Bir Alman memurunun sonradan anlattığına göre bu sırada Stalin'in ağzı kulaklarına varıyordu. Hakkı da yok değildi. Moskova elçiliğinde yıllarca çalışmış olan Dışişleri Bakanlığı ikinci sekreterlerinden Andor Henke adındaki bir memur bu görüşmelerin çok ayrıntılı ve eğlenceli bir hikayesini yazmıştır. İkinci günün görüşmeleri üzerinde yazılmış tek Alman belgesi budur. Açıklanan antlaşma iki ülkenin eski Polonya devletindeki karşılıklı ulusal çıkarlarının sınırlarını çiziyor, tarafların elde ettikleri topraklarda huzur ve düzeni yeniden kuracaklarını bildiriyor ve burada yaşayan halka ulusal karakterlerine göre barışçı bir hayat sağlıyordu. Ama ilk Nazi-Sovyet pazarlığında olduğu gibi bu antlaşmada da gizli protokoller vardı. Bunlar üç taneydi. İkisi Alman anlaşmanın özüydü. Biri Litvanya'yı Sovyet etki alanını etkileyen Lublin ile Doğu Varşova illerini Almanlara bırakan protokoldü. İkincisi ise kısa ve açıktı. Her iki yanda kendi topraklarında karşı yanın topraklarını etkileyecek herhangi bir Polonya kışkırtmasına göz yummayacaktır. Taraflar kendi topraklarında da bu gibi kışkırtmaları daha başlangıçta bastıracaklar ve bu amaçla alınacak tedbirleri birbirlerine haber vereceklerdir. Böylelikle Polonya'da Avusturya ve Çekoslovakya gibi Avrupa haritasından silindi. Ama yıllardan beri kendisine ezilen halkların önderi süsünü veren Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği gibi bir ülke bu kez Adolf Hitler'e yardım etmiş ve onu desteklemişti. Bu Polonya'nın Almanya ile Rusya arasında dördüncü bölünüşüydü. Arnold Toynbee çeşitli yazılarında buna Polonya'nın beşinci bölünüşü der. Ötekilere Avusturya'da katılmıştı ve bu bölünüş Polonya'nın en merhametsizce ve en acı bölünüşü oldu. 28 Eylül tarihli gizli protokolde Hitler ile Stalin Polonya'da Polonya özgürlüğünü, kültürünü ve ulusal hayatını yabanca bastırmayı öngören bir terör rejimi kurmak için aralarında anlaşmış bulunuyorlardı. Anlaşma 29 Eylül sabahı saat 5'te imzalandığı halde resmen 28 Eylül tarihini taşır. Hitler Polonya'da dövüştü ve savaşı kazandı. Ama asıl kazanan Stalin oldu. Stalin'in askerleri bir tek kurşun bile atmadılar. Polonya'da resmi Alman kaybı 10.572 ölü, 30.322 yaralı, 3.400 kayıp. Sovyetler Birliği hemen hemen Polonya'nın yarısını aldı ve Baltık devletlerine yerleşti. Almanya'nın iki uzun vadeli amacına giden yolu eskisinden daha kuvvetle tıkadı. Bu amaçlardan biri Ukrayna buğdayı, ötekisi de Romanya petrolüydü. Almanya'nın İngiliz ablukasına dayanabilmesi için her ikisine de şiddetle ihtiyacı vardı. Polonya'nın Borislav Drogobich petrol bölgesinde Hitler'in gözü olduğu halde Stalin bunu ona vermemiş, bölgenin yıllık üretimi kadar bir miktarı Almanlara lütfen satmaya razı olmuştu. Peki Hitler neden Ruslara bu kadar çok şey vermişti? Gerçi Ağustos'ta Sovyetler Birliği'ni müttefiklerden ayırma ve bu ülkeyi savaş dışı bırakmak için böyle bir şey yapmıştı. Ama anlaşmalara şimdiye kadar bağlı kaldığı görülmüş müydü Hitler'in? Sonra Alman orduları görülmemiş bir kudretle Polonya'yı istila ettikleri sırada ordunun isteğini yerine getirmek için 23 Ağustos tarihli paktı pekala bir yana bırakabilirdi. Eğer Stalin itiraz edecek olursa Führer o zaman Polonya seferinde görüldüğü gibi dünya yüzündeki orduların en dehşetlisiyle saldıracağını söyleyerek Stalin'i tehdit edebilirdi. Yapabilir miydi bunu? İngilizlerle Fransızlar batıda silah elde beklerken bunu yapması olanaksızdı. İngiliz ve Fransızlarla hesaplaşması için gerisinin serbest kalması gerekirdi. Sonraki sözlerinde açıkladığı gibi Stalin'in pazarlıkta kazanmasına göz yummasının nedeni buydu ama o sırada dikkatini batıya çevirirken Sovyet diktatöründen yediği kazığı da unutmadı.